Ayrım 28.
Başkası değil, Reden'in kızı Barbro. Evet, derdi var. Ne yapacağını bilmiyor. Bucak müdürünün evindeki işinden çıktı, köyden ayrıldı. Durum bu. Yoldaki çiftliklerin uzağından geçiyor. Kimseyle karşılaşmak istemiyor. Nereye gittiği belli. Sırtında çamaşır bohçasıyla. Evet, Maneland'a gidiyor. Yeniden orada çalışmak üzere. Bucak müdürünün evinde çalışmaya başlayalı 10 ay oldu. Az zaman değil. Geceye gündüze vurarak hesap ederseniz, hele sıkıntı, baskı bakımından hesap ederseniz yüzlerce yıl. Başlangıçta katlanmıştı. Bayan Heyerdahl onu iyi tutuyordu. Önlükler, temiz giyecekler seviyordu. Arkasında böyle güzel giysilerle bakkala öteberi almaya gitmek zevkti. Barbara'nın çocukluğu bu köyde geçmişti. Orada oynamış, okula gitmiş, oğlan çocuklarını öpmüş, onların taşlarla, kavgılarla oynadıkları oyunlara katılmıştı. Köy halkını o günlerden tanıyordu. Bir ay kadar katlanmıştı. Ondan sonra bayan Heyerdahl onu daha da sıkı bir göz hapsine almış, hele yılbaşı şenlikleri başlayınca baskıyı arttırmıştı. Bunun sonu iyi mi olurdu ki? İşleri bozmaktan başka bir işe yaramazdı. Barbara buna hiç dayanamazdı ama hiç olmazsa gecenin birkaç saati kendine kalıyordu. Sabahın ikisinden altısına dek az çok güvenlikteydi. Az da kaçamak yapmamıştı. Nasıl oluyordu da aşçı kız haber vermiyordu öyleyse? İyi bir kız olsa gerek. Basbayağı iyi bir kız. Yalnız kendisi de habersiz çıkıp gidiyordu. Sıraya bindirmişlerdi bu işi. Uzun zamanda ortaya çıkmamıştı. Barbara hiç de yüzünden belli olacak denli yoldan çıkmış değildi. Ona ahlaksızlık kondurulamazdı. Ahlaksızlık mı? Beklenebilecek bütün direnci göstermişti. Delikanlılar yılbaşı oyunlarına çağırınca bir kez olmaz dedi. İki kez olmaz dedi ama üçüncüsünde 2'den 6'ya dek gelmeye çalışırım dedi. Tıpkı namuslu bir kadının yapacağı gibi. Olduğundan daha kötü görünmemek, biraz da yüreklilik göstermek. Hizmetçi kızdı o. Bütün vakti iş görmekle geçiyordu. Erkekleri kandırmaktan başka da bir eğlencesi yoktu. Bütün istediği buydu. Bayan Heyerdahl geldi, ona öğüt geçti. Enayiliğine doymasın. Barbara Bergen'de bulunmuştu. Gazeteleri okumuştu, tiyatroya gitmişti. Toy bir köy kuzusu değildi. Gel gelelim, Bayan Heyerdahl en sonunda kuşkulanmış olsa gerekti. Bir gün, sabahın üçünde hizmetçilerin odasına geliyor. Barbara diye sesleniyor. Aşçı kız, efendim diyor. Barbara'yı istiyorum ben. Yok mu? Aç kapıyı. Aşçı kız kapıyı açıyor. Aralarında sözleştikleri gibi anlatıyor. Barbara bir dakika için eve gitmiş. Eve mi gitmiş? Gecenin bu saatinde. Bayan Heyerdahl söylemediğini bırakmıyor. Sabahleyin de bir curcuna. Brede'yi çağırıyorlar. Bayan Heyerdahl soruyor. Dün gece Barbara sizin evde miydi? Saat 3'te. Brede hazırlıklı değildir ama. Saat 3'te mi diyor? Evet. Tamam, geç vakte dek oturduk. Konuşacağımız bir şey vardı, diyor Brede. Bunun üzerine bucak müdürünün hanımı bir takım haller takınarak bildiriyor. Barbara artık geceleyin dışarı çıkmayacakmış. Peki, diyor Brede. Bu evde oldukça geceleyin dışarı çıkmayacak. Barbara'nın babası, peki, diyor. Bak, Barbara sana söylüyorum. Hanımı da, annenle babanı görmeye ara sıra gündüz gidebilirsin, diyor. Bayan Heyerdahl cin gibi bir kadındı. Kuşkusu öyle kolay kolay kaybolmadı. Bir hafta bekledi. Bir sabah saat 4'te denedi. Barbara diye seslendi. O gece aşçının sırasıymış. Barbara evdeydi. Hizmetçilerin odası melek yuvasıydı. Hanım çabucak bir şey bulmak zorunda kaldı. Dün gece çamaşırları içeri aldın mı? Aldım. İyi ettin. Çok sert bir yel esiyor. İyi geceler. Hayır, Bayan Heyerdahl'ın hiç de hoşuna gitmiyordu. Gece yarısı, kocasının uyandırması üzerine parmaklarının ucuna basa basa hizmetçilerin odasına gidip evdeler mi diye bakmak. Ne yaparlarsa yapsınlardı, bir daha hiç de rahatını bozmayacaktı. Böylece Barbara bütün yıl işinde kalabilirdi ama bir talihsizlik oldu. Başka bir şey değil. Birkaç gün önce olmuştu bu iş. Bir sabah erkenden mutfakta Barbara aşçı kızla konuşuyordu. Konuştukları havadan sudan şeyler de değildi. Bir ara hanımlarını unutarak seslerini yükselttiler. Aşçı kız alçağın biriymiş, oyun bozanlık etmiş. O gece sırası değilken sokağa çıkmış. Çünkü pazar gecesiymiş. Ne mazeret ileri sürecekmiş? Amerika'ya gitmek üzere olan sevgili kız kardeşine güle güle demeye mi gitmiş? Hayır, hiç de değil. Aşçı kız mazeret falan ileri sürmedi, açıkça söyledi. Hanidir, pazar gecesi hiç dışarı çıkmamış. Barbara, arkadaşlığın insanlığın zerresi yok sende dedi. İşte hanım kapıdaydı. Belki sırf kızların gürültüsüne gelmişti ama şimdi durmuş, Barbara'ya şöyle yakından bir bakıyordu. Barbara'nın göğsündeki önlüğüne. Evet, ileri doğru uzanmış, pek yakından bakıyordu. Sıkıntılı bir an geçti. Sonra Bayan Heyerdahl birden haykırarak kapıya doğru geri geri çekiliyor. Barbro içinden, ne var kuzum diyor. Üzerine bakıyor. Hay Allah'ım, pire, başka bir şey değil. Barbro kendini tutamıyor, gülümsüyor. Nazik durumlarda nasıl davranacağını bildiği, buna alışık olduğu için hemen pireye bir fiske vuruyor. Yere mi atıyorsun diye haykırıyor Bayan Heyerdahl. Çıldırdın mı sen kız? Al onu yerden bakayım. Barbro başlıyor yerlere bakınarak pireyi aramaya. Gene kafasını kullanıyor. Hayvanı yakalamış gibi yapıyor. Sözde tutup ateşe atıyor. Hanım öfkeyle, nereden geldi sana bu? Diye soruyor. Nereden mi geldi? Evet, bunu öğrenmek istiyorum. İşte burada Barbro bir yanlışlık yapıyor. Bakkaldan dese ya, o zaman sorun kalmazdı. Hayır, pirenin nereden geldiğini bilmiyormuş. Ama aşçı kızdan geldi sanıyormuş. Aşçı kız birden köpürüyor. Benden mi? Pirelerini başkasının üstüne atmaya kalkma bakayım. Evet ama dün gece dışarı sen çıktın. Bir yanlışlık daha. Bunu hiç söylemeyecekti. Aşçı kız artık niye sussun? Hepsini anlattı. Barbro'nun geceleri dışarı çıktığını söyledi. Bayan Heyerdahl pek kızdı buna. Aşçı kıza aldırdığı yok. Barbro'yu parmağına dolamış. Çünkü bu kızın namusluluğuna mahkemede tanıklık etmiştir. Barbro saz gibi başını önüne eğse de utanarak yere baksaydı, ilerisi için türlü çeşit söz verseydi iş gene de düzelirdi ama ne gezer. Hanımı onun uğruna bütün yaptıklarını hatırlatmak zorunda kalıyor. Bunun üzerine de Barbro ne yapsa beğenirsiniz? Karşılık vermeye kalkıyor. Evet, ondaki deliliğe bakın ki ulu orta şeyler söylüyor. Kim bilir, belki de göründüğünden daha kurnazdı. Belki artık bu işe bir son vermek, oradan çıkıp gitmek istiyordu da onun için mahsus öyle yapıyordu. Hanımı, ben seni yasanın pençesinden kurtarayım da sen bana bunu yap, diyor. Barbro da buna, kurtarmasaydın keşke, diye karşılık veriyor. Hanımı, yaptığım iyiliğe karşılık senden bunu duyacaktım ha, diyor. Barbro, uzatmayalım, diyor. Topu topu bir iki ay yatardım, olur biterdi. Bayan Heyerdahl'ın bir an dili tutuluyor. Evet, hiçbir şey söylemeden öyle kala kalıyor. Yalnız ağzı açılıp kapanıyor. Ondan sonra da ağzından çıkan ilk söz, defol git oluyor. Bir daha yüzünü görmeyeyim. Barbro da nasıl isterseniz diyor. Ondan sonra birkaç gün Barbro annesiyle babasının yanında kalmıştı ama boyunu orada kalamazdı ki. Evet, annesi kahve satıyordu. Eve de bir hayli insan gelip gidiyordu ama Barbro bununla geçinemezdi. Kim bilir, yeniden bir yer edinmek istemesinde belki kendine göre başka bir düşündüğü de vardı. İşte bugün çamaşır torbasını sırtına vurmuş, fundalıklara doğru yola koyulmuştu. Şimdi bir sorun vardı. Axelström onu yeniden yanına alacak mıydı acaba? Her neyse, Barbro evlenme kağıtlarını o pazar kiliseye astırtmıştı artık. Yağmur yağıyor, yer çamur. Barbro Bataçık'a gidiyor. Akşam olmak üzere ama yılın bu mevsiminde daha karanlık basmaz. Zavallı Barbro. Gözünü budaktan esirgemiyor. Bunu da herhangi bir iş gibi canla başla yapıyor. Bir yer bulmak, savaşmaya orada yeniden başlamak zorunda. Doğrusunu isterseniz o hiçbir zaman gözünü budaktan esirgememiş, hiçbir zaman işi tembelliğe vurmamıştır. Vücudunun bozulmayışı da bundan. Barbro her şeyi çabuk kapar, çabucak öğreniverir. Çoğu vakitte kendini helak edercesine. Başka ne yapabilir ki? Gerekince kendini kurtarmasını, bir badireden bir badireye atlayıvermesini öğrenmişti. Ama iyi huylarını da yitirmemiştir. Bir çocuğun ölümü karşısında kılı kıpırdamaz ama gene de çocuklara şeker verir. Sonra çalgıya yatkın kulağı vardır. Çok tatlı, düzgün gitar çalar. Bir yandan da o çatlak sesiyle türkü çağıraraktan. Hoş, biraz yanık bir türkü. Gözünü budaktan sakınır mı? Hayır, gerçekten öyle az sakınır ki kendini ziyan etmiş, gene de ona bir şey yitirmiş gibi gelmemiştir. Ara sıra ağlar, yaşayışındaki bir şeyden dolayı yüreği parçalanır. O, bu da olağan bir şey. Çağırdığı türkülere uyan bir şey. Şiir yanı, cana yakın tatlılığı bu onun. Kendini de birçok kişiyi de bununla kandırmıştır. Bu akşam gitarını da yanına alabilseydi, gidince Aksel'e biraz çalardı. Oraya varışını mahsus akşam vaktine getiriyor. Vardığında Maneland'da ses soluk yok. Bakıyor, Aksel ot biçmeye çoktan başlamış. Evin yanındaki otlar kesilmiş. Bir bölümü de çoktan içeri alınmış. Sonra düşünüyor, Oline yaşlı olduğu için küçük odada yatıyordur. Aksel de dışarıda samanlıkta, kendisinin yaptığı gibi. Pek iyi bildiği kapıya gidiyor, hırsız gibi soluğunu tutaraktan Aksel diye sesleniyor. Aksel ne var diye soruyor hemen. Barbro bir şey yok, ben geldim diyor, içeri giriyor. Bu gece beni konuk edebilir misin diyor. Aksel ona şöyle bir bakıyor. Kafası ağır işliyor. Orada iç çamaşırıyla oturmuş ona öyle bakıyor. Sensin ha diyor. E nereye gidiyorsun? Barbara vallahi yaz işlerinde yardımcı istiyor musun? Her şeyden önce ona bakar bu diyor. Aksel bunun üzerinde düşünüyor. Bulunduğun yerde kalmayacak mısın artık diyor. Hayır, bucak müdürünün evini bıraktım ben. Aksel, evet yaz için yardımcı isterim elbette ama dedi. Gene buraya gelmek istemen neden? Barbara bunu geçiştirerek, yo düşünme beni diyor. Yarın gene giderim, Selenra'ya giderim, tepeyi aşarım. Bana bir yer var orada. Biriyle mi anlaştın orada? Evet. Aksel gene, yaza yardımcı isterim belki diyor. Barbara baştan aşağı ıslanmış. Torbasında başka çamaşırı var, değişmeli. Aksel, bana aldırma diyor. Biraz kapıya doğru gidiyor. Pek değil. Barbara ıslak çamaşırlarını çıkarıyor. Bir yandan da konuşuyorlar. Aksel sık sık başını ondan yana çeviriyor. Barbara, şimdi biraz dışarı çıksan iyi olur diyor. Dışarı mı çıkayım diyor Aksel. Hiç de dışarı çıkılacak hava değil. Çıkmıyor. Kalıyor. Orada kızı gittikçe daha soyunuk görüyor. Gözlerini bir türlü çekemiyor. Barbara da öyle düşüncesiz ki. Islakları çıkardıkça kuruları teker teker giyebilirdi. Hayır. İç gömleği incecik vücuduna yapışmış. Bir omzundan bir düğmeyi çözüyor, yana dönüyor. Yeni bir şey değil bu onun için. Aksel ölü gibi sessiz. Barbara'nın bir iki el hareketiyle en son kalan giysisinde sıyrıverdiğini görüyor. Kız pek ustaca yapmıştır bunu ona sorarsanız. İşte Barbara kendini unutmuş, orada öyle duruyor. Bir süre sonra yattıkları yerde konuşuyorlardı. Evet, Aksel yaz için yardımcı istiyormuş elbette. Barbara, bana da öyle söyledilerdi, diyor. Aksel ot biçmeye, otları kaldırmaya tek başına başlamıştı. Bu iş onun için ne kadar zor olduğunu Barbara kendisi de bilirmiş. Barbara anlayışlıdır. Öte yandan daha önce onu bırakıp Barbara kendisi kaçmıştı. Yardımcısız bırakmıştı onu. Aksel bunu unutamıyordu. Sonra Barbara yüzüklerini de alıp gitmişti ayrıca. Üstüne üstelik gazetede boyuna geliyordu. Olacak şey miydi? O Bergen gazetesinden Aksel'in kurtulamayacağı anlaşılıyordu. Bir yıl sonra bunların parasını vermek zorunda kalacaktı. Barbara gene ondan yana çıkarak ayıp ediyorlar doğrusu diyor. Onun böyle kuzu gibi pek tatlı davrandığını görünce Aksel de ona karşı katı yürekli davranamazdı elbette. Şu telgraf işini babasının elinden aldığı için Barbara'nın ona kızmış olmasına hak veriyordu. Bana gelince dedi. Baban isterse bu işi benden geri alabilir. İstemiyorum artık. Vakit yitirmekten başka bir şey değil. Ya diyor Barbara. Aksel biraz düşündü. Sonra açıktan açığa sordu. E ne diyorsun bakayım? Yalnız yaz için mi gelmek istiyorsun? Barbara. Yo diyor. Sen nasıl istersen. Sahi mi söylüyorsun? Evet sen nasıl istersen. Benim için hepsi bir. Benden hiç kuşkulanmayabilirsin artık. Yo doğru söylüyorum. Evlenme kağıtlarını astırttım bile. Hiç de kötü değildi. Aksel yattığı yerde bunu uzun uzun düşündü. Barbara bu kez işi ciddiye alıyorsa, geçen seferki gibi utanmazca aldatmazsa, kendisinin de bir kadını ömrü boyunca bir yardımcısı olacaktı. Bizim oralı bir kadın var, onu getirtebilirdim, dedi. Gelirim diye yazmıştı ama Amerika'dan buraya dek yol parasını ben vermek zorunda kalacaktım. Aa, Amerika'da öyle mi? Diyor Barbara. Evet, geçen yıl gittiydi ama kalmak istemiyormuş. Barbara, boş ver ona, diyor. Ben ne olurum sonra, diyor. Nazlı, üzgün bir hal alıyor. Hayır, hayır, onun için kesin söz vermedim ya. Bunun üzerine Barbara da bir gösteriş yapmak zorunda kalıyor. Bergen'de bir delikanlıyı nasıl tavladığını açıkça anlattı. Oğlan büyük bir bira fabrikasında araba sürücüsüymüş. Hayli büyük bir iş, iyi bir durum. Barbara, pek üzülecek şimdi, diyor. Ufak bir hıçkırık koparıyor. Ama ne var biliyor musun Aksel? İki kişi senle ben gibi böyle bunca zaman birlikte yaşadı mıydı? Benim elimde değil, dünyada unutamıyorum. Sen istediğin kadar unut beni. Ne? Ben mi? Diyor Aksel. Hayır, orada öyle yatıp da bunun için ağlama yavrum. Çünkü ben seni hiç unutmadım. Barbara, diyor, duralıyor. O açıklamayı yaptıktan sonra daha çok rahatlamıştır. Her neyse, diyor. Artık gerek kalmadığına göre kadının bütün o yol parasını çekmek akıl veriyor ona. Bu işin üstünde hiç durmamalıymış artık. Pek pahalıya gelecekmiş. Hem artık gerek de kalmamış. Aksel'i mutlu etmeyi Barbara kendi üzerine alıyor gibiydi. Bütün gece boyunca konuştular, anlaştılar. Yabancı gibi değillerdi. Her şeyi önceden konuşmuşlardı. Gerekli evlenme töreni ermiş Olaf günüyle harmandan önce yapılacaktı. Hiçbir şeyi gizlemek zorunda değillerdi. Barbara da şimdi her şeyi çabucak tamamına erdirmek için pek acele ediyordu. Aksel de onun acelesine hiç şaşmıyor, içine hiçbir kuşku girmiyordu. Kuşkulanmak şöyle dursun, onun bu halini gördükçe koltukları kabarıyor, daha da yürekleniyordu. Evet, tarla işçisiydi o elbette. Derisi kalın bir adam. Hiçbir şeyi gözünde güzelleştirmeye, ölçüsüz bir incelik göstermeye alışık değildi. Yapmak zorunda olduğu şeyler vardı. Bir şey yararlı mı, değil mi, ilk önce ona bakardı. Üstelik işte Barbro, yepyeni, pek güzel, gene karşısına çıkmıştı. Ona karşı pek iyi, eskisinden daha tatlı davranıyordu. Elma gibiydi, Aksel de onu ısırdı. Evlenme kağıtları çoktan askıya çıkmıştı. Ölü çocuğa duruşmaya gelince ikisi de lafını etmediler. Yalnız Oline'den söz açtılar. Onu başlarından nasıl atacaklarını konuştular. Barbro, evet gitmeli o diyordu. Ona hiçbir şey borçlu değiliz ki. Dedikodu kumkumasından, kötülük kumkumasından başka bir şey değil o. Oline'ye yol vermek meğer hiç de kolay değilmiş. Daha o sabah, Barbro'nun göründüğü sabah Oline sonunun ne olacağını anlamıştı besbelli. Hemen nevri dönmüştü ama belli etmemeye çalıştı. Dışarı bir iskemle çekti. O güne dek Maneland'da geçinip gitmişlerdi. Aksel su taşımış, odun taşımış, ağır işleri yapmıştı. Oline de geri kalanları. Gitgide ömrünün geri kalanını orada geçirmeye iyice niyetlenmişti. Şimdi Barbro gelmiş, bunu alt üst etmişti. Evde bir damla kahve olsaydı sana pişirirdim dedi. Uzağa gidiyorsun sanırım ha? Yo. Ya uzağa gitmiyor musun? Yo. Oline, aa benim neyime gerek öyle ya diyor. Gene aşağı iniyorsun sanırım ha? Yo, aşağıda inmiyorum. Şimdilik burada kalıyorum. Burada kalıyorsun öyle mi? Ya, burada kalıyorum elbette. Oline bir ara duruyor. Siyaset dolu o yaşlı kafasını kullanıyor. E iyi, diyor. Ben de kurtulurum öyleyse. Sevinirim doğrusu buna. Barbro alayla, aha, diyor. Aksel sana karşı pek sert davrandı öyle mi? Sert mi davrandı? Aksel, benim gibi yaşlı bir kişinin sözlerine bakma sen. Birkaç günlük ömrüm kaldı şurada. Sonumu bekliyorum. Aksel baba olmuştur bana gece gündüz. Ulu Tanrı'nın bekçisi olmuştur. Bak sana yeminden söyleyeyim. Ama düşün ki benimkilerden kimse yok burada. Bir yabancının damı altında tek başıma yaşıyorum. Semtime kimse uğramıyor. Hısım akrabam dağların ardında. Böyle diyordu ama gene de kaldı. Onu başlarından ancak evlendikten sonra atabileceklerdi. Oline'nin gitmeye gene hiç gönlü yoktu ama en sonunda peki dedi. Onlar ne kadar isterlerse o kadar kalacakmış. Kiliseye indiklerinde eve, sığırlara falan bakarmış. İki gün böyle geçti. Evlenip geldiler. Oline gene gitmedi. Her gün, ertesi günü atıyordu. Bir gün keyfi yokmuş. Ertesi gün yağmur yağacakmış. Oo, Maneland'da yemekler pek değişmişti şimdi. Yaşayış bambaşka olmuştu. Kahve bambaşkaydı. Hiçbir şeyden çekinmiyordu şu Oline. Kendisi daha iyi bilirken gene de Barbro'ya akıl danışıyordu. Ne dersin, inekleri oldukları yerde sırayla mı salsam, yoksa ilk önce bordelin inekten mi başlasam? Nasıl istersen öyle yap. Oline, yo bunu hep söylerim diye haykırıyor. Sen dünya gördün, büyük insanlar, kibar kişiler arasında yaşadın, her şeyi öğrendin. Ya ben öyle mi? Evet, Oline hiçbir şeyden çekinmiyordu. Bütün gün kızı tavlamaya çalışıyordu. Oturuyor, boyunu anlatıyordu. Barbro'nun babasıyla nasıl ahbapmışlar, nasıl iyi geçinirlermiş. Birlikte ne güzel günler geçirmişler. Breda olsan ne hoş ne zengin, üstelik de ne de iyi bir adammış. Ağzından bir tek kötü laf çıkmazmış. Gel gelelim, bu böyle sürüp gidemezdi. Oline'yi artık orada tutmayı ne Aksel istiyordu ne de Barbro. Onun bütün işlerini Barbro üzerine almıştı. Oline yakınmıyordu ama genç hanımına ters ters bakıyor, tutumunu da hiç değiştirmiyordu. Evet, kibar kişiler doğru. Aksel geçen harman vakti bir ara kente indiydi. Orada rastlamışsındır belki ha? Evet, sen Bergen'deydin o sırada. Ya, kente indi, ot biçme makinesiyle tarak makinesini almaya. Selenra'dakiler senin yanında hiç kalır. Dünyada boy ölçüşemezler. Şimdi ara sıra iğneli sözler de etmeye başlamıştı ama bu bile para etmiyordu artık. İkisi de korkmuyorlardı ondan. Aksel bir gün ona artık gitmesini açıkça söyledi. Oline, gidecek miyim diyor. Nasıl, yerde sürüne sürüne öyle mi? Hayır, gitmeyecekmiş. Mazereti de şu. Pek bitkin düşmüş. Bacakları tutmuyormuş. İşin kötüsüne bakın ki iş elinden alınıp da kendisine yapacak bir şey kalmayınca gerçekten çöktü, bayağı hasta oldu. Öyleyken gene de bir hafta kadar ortalıkta gezindi durdu. Aksel ona kızgın kızgın bakıyordu. Oline sırf hınzırlığından gitmiyordu. En sonunda yatağa düştü. Şimdi orada öyle yatıyordu. Ölümünü bekleyerek değil, yeniden ayağa kalkabileceği günleri sayarak. Hekim getirmelerini istedi. Dağ başında işitilmiş şey değildi bu. Aksel, hekim mi dedi. Çıldırdın mı sen? Oline anlayamamış gibi pek tatlı bir sesle "O da ne demek?" dedi. Evet, pek yumuşak, pek tatlı bir dille konuşuyordu. Onlara yük olmayacağını düşünerek seviniyordu çünkü. Hekimin parasını kendisi verebilirmiş. Aksel, ya verebilir misin dedi. Oline, aa veremez miyim diyor. E siz beni burada aptal bir hayvan gibi ölümle karşı karşıya bırakacak değilsiniz ya. Burada lafa Barbara da karıştı, düşüncesizlik etti. E neden yakınıyorsun yani sorabilir miyim dedi. Yemeğini falan getiriyorum işte. Kahveye gelince içmesen iyi edersin derim. Bu da senin iyiliğin için. Oline gözlerini başka yana çevirerek ona bakmadan Barbara mı bu diyor. Evet, evet. Pek bitkin bir hali var Oline'nin. Gözleri böyle içeri içeri dönünce pek acınacak bir hal alıyor. Evet, dediğin doğru belki ama Barbara, bir damlacık kahvenin zararı dokunmaz bana. Bir kaşıkçık çok değil. Barbara, ben senin yerinde olsaydım şu sırada kahveden başka şeyler düşünürdüm diyor. Oline de buna karşılık, ya dediğim gibi diyor. Sen kimsenin ölümünü istemezsin. İyi olsunlar, yaşasınlar istersin. Ne o? Evet, burada yattığım yerde düşler görüyorum. Sen çocuk mu bekliyorsun Barbara? Barbara öfkeyle, neler söylüyorsun diye haykırıyor. Gene başlıyor. Ah seni şimdi tutup gübre yığının içine atarsam böyle pis pis konuşmak nasıl olurmuş anlarsın. Bunun üzerine sakat kadın bir ara konuşmadı. Düşünür gibiydi. Gülümsemek istiyormuş da korkuyormuş gibi dudakları titriyordu. Dün gece bir haykırış işittim diyor. Aksel sayıklamaya başladı diye fısıldıyor. Hayır sayıklamıyorum. Biri haykırıyor gibi geldi. Ormandan doğru. Belki de yukarıdan çaydan doğru. Tuhaf bir haykırış. Bir çocuk haykırıyor gibi. Barbara dışarı mı çıkmıştı? Aksel, bıktım senin saçmalarından, diyor. Saçma diyorsun sen buna, ha? Sayıklıyorum öyle mi? Hiç de öyle değil, diyor Oline. Hayır, Tanrı beni daha yanına çağırmıyor. Burada neler olup bitiyor çok iyi biliyorum ben çünkü. Gene ayağa kalkacağım, korkmayın. Ama sen gidip hekim getirsen iyi edersin Aksel. Hani bana bir inek verecektin, ne oldu? İnek mi? Ne ineği? Söz vermiştin, bordelini mi ne verecektin? Saçmalıyorsun, diyor Aksel. Seni ölümden kurtardığım gün söz vermiştin. Bana bir inek verecektin biliyorsun ya. Hayır hiç öyle bir şey bilmiyorum. Bunun üzerine Oline başını kaldırıp ona şöyle bir bakıyor. Rengi kül gibi. Başında saç kalmamış. Upuzun sıska bir boynun üzerinde doğrulmuş bir baş. Bir büyücü kadın gibi masallardan fırlamış bir dev anası gibi çirkin. Aksel gözlerini dikmiş ona öyle bakıyor. Elini de arkaya atmış kapının tokmağını arıyor.